Ayrım 14, Karakutu, Soner Yalçın, sayfa 113. Siyaset ve Ahlak Felsefesi Profesörü Thomas Pogge, TED Canberra toplantısında geçen yıl dedi ki, İnsanların büyük çoğunluğunun ilaçlara erişimi yok, en azından ilaçlar patent altındayken. Aşırı yüksek kar oranları söz konusu ve sorun tam da burada. Bu ilaçlar çok ucuza üretilse de patent altında oldukları süre zarfında büyük paralara mal oluyorlar. Bunun da nedeni şu, zengin insanlar çok para ödeyebiliyor. İlaç şirketleri geçici bir tekele sahip. İlacı zenginler için fiyatlandırıyor, fakirleri unutuyorlar. Dipnot, işin özü kapitalizm patent yasasıyla fikri denetimi altına alıyor. Şirketin elindeki fikri yeni fikirler geliştirmek için kullanamıyorsunuz. Ödeme yapmak zorundasınız, yoksa hırsız deniyor, dava açılıyor. Bu durumun Türkiye gibi ülkelerde şöyle bir sıkıntısı oluyor. Kalitesiz ilaç yutuyorsunuz. Profesör Pogge bunu şöyle açıkladı. Ayrıca gelişmekte olan ülkelerde sahteciliğe rastlanıyor. Oralarda satılan ilaçların yarıdan fazlası sahte. İnsanlara şöyle diyorlar, ilaçlar çok pahalı, biz size muadilini daha ucuza verelim. Ama elbette bu doğru değil. Verdikleri ilaç ya seyreltilmiş ya da etkisiz. İnsanlar patente karşı böyle çözüm bulmaya zorlanıyor. Klasik sözdür. Sen de pazarın şartlarına uyum göster. Bu pek doğru değil. Kuşkusuz patent pek çok ülkeden alınıyor ve fakat şirketler patent konusunda en sert önlemleri alan hangi ülke ise onun kurumlarından almayı tercih ediyor. Bu sebeple küresel dev şirketler patentlerinin %70'ini ABD'den alıyor. Aksi durumda ABD bunların ilacını pazarına kolay sokmuyor, çeşitli engellemeler yapıyor. Böylece FDA sadece ABD'de değil, dünya genelinde ilaç tıp cihazları kalite standardını belirleyen enstitü muamelesi görüyor. FDA patent vermiyor ama patenti kendi ülkesinde olmayanın ilacını, cihazını sıkı denetliyordu. Bize ne oluyorsa Türkiye gibi pek çok ülke FDA onayı olmayan ilaçları güvenilir bulmuyor. Bu sayede ilaç sektöründe en çok ABD'nin sözü geçiyor ve piyasayı kontrol etmesi kolay hale geliyor. 1990'ların başında dünyada en çok satan ilk 10 ilacın 6'sı Avrupa'dan, 4'ü ABD'dendi. 10 yıl sonra bu oran 8'i ABD üretimi, 2'si AB üretimi ilaç olarak değişti. Keza, GMP, Good Manufacturing Practices, ilaç ruhsatlandırılmasında iyi üretim uygulamaları demek. Bu sertifikayı alamayan şirket ilaç üretimi yapamıyor. ABD'nin FDA ve AB'nin EMA adlı iki kuruluşu ve bizde TC Sağlık Bakanlığı tarafından verilen GMP sertifikalarını tanımadılar. Sebebi belli değil mi? Düşünün ki bugün kullandığımız ilaçların %90'ı son 50 yılda keşfedilip patentlenip piyasaya sürüldü. Türkiye gibi ülkeler, Zimbabwe 2002'de, Malezya 2003'te, Mozambik 2004'te, Endonezya 2004'te, Gana 2005'te, Brezilya 2009'da ve diğerleri buna mecbur edildi. Sonuçta bu ekonomi politik sistem 1980'lerde doğdu. 1990'larda ergenlik sürecini yaşadı, 2000'ler yetişkinlik dönemi oldu. Bugün dünyanın dört bir yanı özel hastane zincirleri, özel laboratuvar zincirleri, sigorta şirketleri ve küresel ilaç firmaları zincirleriyle dolu. Dipnot, öte yandan kapitalizmin Kâbesi ABD'de 36 milyon Amerikalı parasızlıktan sokaklarda yatıyor. Ama mortgage krizi nedeniyle de 36 milyon ev boş duruyor. Sağlık gelirleri petrol silah gelirlerini aştı. Neoliberalizm öncülüğünde ABD 20. yüzyılın ilk yarısında yitirdiği pazarlara yeniden kavuşarak halka vermek zorunda kaldığı tavizleri hızla geri almaya başladı. Böylece koruyucu sağlık hizmetlerini önemseyen, hastalıkların esas nedeninin kapitalist sömürü ve kötü çalışma koşulları olduğunu vurgulayan Alma-Ata 1978 bildirgesi unutturuldu. Neoliberalizmin dayattığı sağlık piyasası eleştiri bile kabul etmez oldu. Dokunulmazlık statüsüne kavuşturuldu. Sovyetler Birliği'nin dağılması ve Soğuk Savaş'ın bitmesiyle ABD sınırsız güce kavuştu. İş gücü sağlığı, halk hijyeni tarihe karıştı. Tıp para kazanma aracı oldu. Tıp büyük ölçüde küresel şirketlerin ve onların hamisi devlet kurumlarının hizmetine sokuldu. Hastalar müşteri oldu zamanla Erdoğan'ın dilinden düşürmeyeceği gibi. Hastaneler işletme oldu zamanla Erdoğan'ın dilinden düşürmeyeceği gibi. Kamu sağlık hizmeti ise piyasa olacaktı. Bu salt klinik tedavisine dayalı endüstriyel tıbbın zaferiydi. İngiltere ve ABD'den Türkiye'ye gelmesine az süre kalmıştı. İlaç fiyatlarında inanılmaz artış. Rockefeller Vakfı, İtalya Bellagio'da Mart 1999'da toplanan konferansta ülkelerin gelişmişliğine göre fiyat artışı öngören katlanan fiyat kavramı ve düşünsel mülkiyet hakkına saygı gibi kavramları dünyaya tanıttı. Bu ilaç özel sanayinin pasif ortaklıktan aktif ortaklığa geçişinin kodlarıydı. Böylece pazarın hakimi tamamen özel sektör oldu. Ardından küresel pazarda ilaç satışları inanılmaz arttı. Son 6 yılda ilaç tüketim giderinin ne olduğunu ve kısa bir zaman sonra ne olacağını yazayım. 2016 yılında 93.7 milyar dolar olan kanser ilaçları satışının 2022 yılında 192.2 milyar dolar olacağı öngörülüyor. 2016 yılında 43.6 milyar dolar olan şeker hastalıkları ilaçları satışının 2022 yılında 57.9 milyar dolar olması bekleniyor. 2016 yılında 53.3 milyar dolar olan romatizma ilaçları satışı 2022 yılında 55.4 milyar dolar olacak. Büyük propaganda sayesinde aşı satışındaki artış normaldi. 2016 yılında 27,5 milyar dolar iken 2022 yılında 35,3 milyar dolara yükselecekti. Astım gibi bronkodilatör ilaçların satışı 2016 yılında 28,3 milyar dolar iken 2022 yılında 30,1 milyar dolar olacaktı. Bakteri ve virüslerin yol açtığı duyu organları tedavisi 2016 yılında 20.2 milyar dolar iken 2022 yılında 28.3 milyar dolar olacaktı. Organ nakli gibi immünosüpresanlar 2016 yılında 11.6 milyar dolar iken 2022 yılında 26.3 milyar dolara çıkacaktı. Tansiyon ilaçları satışı 2016 yılında 24.8 milyar dolar iken 2022 yılında 25.4 milyar dolar olacaktı. Kan pıhtılaşmasını önleyen antikoagülanlar 2016 yılında 14.1 milyar dolar iken 2022 yılında 23.2 milyar dolara ulaşacaktı. MS terapileri 2016 yılında 21.6 milyar dolar iken 2022 yılında 21.7 milyar dolar olacaktı. Dermatoloji 2016 yılında 10,5 milyar dolar iken 2022 yılında 19.9 milyar dolar olacaktı. Kanamalarda kullanılan antifibrinolitikler, antihiperlipidemikler 2016 yılında 25.4 milyar dolar iken 2022 yılında 30,5 milyar dolara çıkacaktı. Antibakteriyeller 2016 yılında 10,5 milyar dolar iken 2022 yılında 12.8 milyar dolar olacak. Dünya sadece reçeteli ilaç satışlarının 2022 yılında 1.43 trilyon dolar seviyesine ulaşacağı öngörülüyor. 10 yıl önce 700 milyon dolardı. İki katından fazla artış gerçekleşecek görünüyor. Dipnot: İlaç pazarını büyütmek için küresel şirketler her yönteme başvuruyor. Katar'da yaşayan Mısırlı doktor Abdülbisit Muhammed, katarakt için Yusuf suresinden ilham alarak insan terinden elde ettiği ilacı İsviçre'de Kur'an ilacı olarak üretmeye başladı. ABD ilacı onay verdi. Ya Türkiye? Türkiye 7 milyar dolar ile dünyada en büyük 16. pazar. 2023 yılında dünyanın en büyük 10. pazarı olması bekleniyor. 1980'lerde ilaç ihtiyacının %80'ini yerli üretim ile karşılayan Türkiye vardı. 2018'de Türkiye'de en çok ciro yapan ilk 100 ilacın 95'i ithal. 1980'lerde kişi başına düşen ilaç tüketimimiz 35 dolar idi. 2000'ler başında 45 dolara yükseldi ve 2023 yılında en iyimser tahminle 250 dolar olacak. Bunun sebepleri arasında tabii ki çok etken var ama en başında endüstriyel tıp anlayışı yok mu? Salt klinik tedavisini önceleyen endüstriyel tıp insanları ilaçlara bağımlı yaptı. İlaç bağımlısı olduk. Bakın çevrenize, herkes ilaç kullanıyor. En ufak sıkıntısında ilaç almazsa öleceğini düşünen insanlar var hayatımızda. Ve biz bu sürece nasıl geldiğimizi hiç konuşmuyoruz. İşte bu sebeple şunu sormalıyız. 12 Eylül darbesi kardeş kanı dökülmesin diye mi yapıldı? Yoksa 12 Eylül darbesini getirmek için mi kardeş kanı döküldü? Tıpkı Manisa'da olduğu gibi. Dipnot. Tek örnek vereyim. Arjantin'de 1976'da askeri darbe oldu. Bundan önce 1970 yılında 4, 1971'de 5, 1972'de 5, 1973'de 15, 1974'de 21, 1975'de 123 ve 1976'da 162 kişi terör yüzünden yaşamını kaybetti. Arjantin'de darbeye 2 yıl önce karar vermişlerdi. Eczacı Neşe Gülersoy'un yazdığı bildiriyi bir daha okuyunuz. Manisa'da eczacılar öldürülünce kimler kazandı? Ecevit hükümeti düşürülünce kimler kazandı? Alma ata etkisiz bırakılınca kimler kazandı? Dünya Sağlık Örgütü yenilince kimler kazandı? Bu süreçten küresel ilaç şirketleri kazançlı çıktı. 2017 yılı satış rakamları büyümenin boyutunu gösteriyor. 1. Amerikan Pfizer'in cirosu 52.54 milyar dolar. Dipnot, paranın büyüklüğü konusunda değerlendirme yapmanız için şunu yazayım. Uluslararası Marka Değerlendirme Kuruluşu Brand Finance araştırmasına göre 2 milyar 42 milyon dolarlık değeriyle Türkiye'nin en değerli markası Türk Hava Yolları'ydı. Türkiye'nin en büyük iktisadi sorunu olan bütçe açığı 62 milyar dolar. Neredeyse Pfizer'in yıllık satışına yakın. 2. İsviçreli Roche'un cirosu 44.36 milyar dolar. 3. Fransız Sanofi'nin cirosu 36.66 milyar dolar. 4. American Johnson & Johnson'ın cirosu 36.30 milyar dolar. 5. American Merck & Co.'nun cirosu 35.4 milyar dolar. 6. İsviçreli Novartis'in cirosu 33 milyar dolar. 7. Amerikalı AbbVie'nin cirosu 28.22 milyar dolar. 8. Amerikalı Geely'nin cirosu 25.65 milyar dolar. 9. İngiliz GlaxoSmithKline'in cirosu 24 milyar dolar. 10. Amerikalı Amgen'in cirosu 22.85 milyar dolar. Dipnot. Türkiye'nin en büyük ilaç firması Abdi İbrahim'in 2017 yılı cirosu 263.7 milyon dolar. Bu 10 küresel şirket dünya ilaç üretiminin yaklaşık yarısını gerçekleştiriyor. Bu 1.1 trilyon dolar bize ne anlatıyor? Bu insanların ilaca nasıl bağımlı yapıldığının ispatı değil mi? Doğal afetler yaşamadığımıza göre bu derece ilaç tüketiminin sebebi olmalı. İlaç pazarı dünya zenginlerinin iştahını açıyor. En son bu yıl PillPack ilaç şirketini 753 milyon dolara satın alan Amazon'da ilaç sektörüne adım atmış oldu. Bu bölümü çarpıcı bir bilgiyle toparlayayım. Bu işin en tepesinde durum nedir? Balık baştan kokmuş. Bu gıda ilaç düzeninin başında Amerika Gıda ve İlaç Dairesi FDA var. Bu örgütün onaylamadığı ilacın dünyada yaşam hakkı yok. Yaşamsal dönemdeki ilaç ve kuşkusuz gıda meselesinin gizli patronu olan Türkiye gibi ülkeleri de denetimi altına almış FDA neyin nesi? Ki kimileri FDA'in bilim adına çalışma yaptığını sanıyor. İlaç, sağlık ve hatta gıda konusunda konuşan yazan çok uzmanın referans kaynağı bu Amerikan kurumu. O derece güvenli buluyorlar yani. Onlara göre FDA'in onay verdiği ilaç ürün hakkında şüphe bilime ihanettir. Sahi öyle mi? FDA başkanını ABD başkanı aday gösteriyor. Amerikan senatosu çoğunluk oyuyla seçiyor. Koltuğu bu kadar değerli anlayacağınız. Bu nedenle seçim pek kolay olmuyor. Küresel ilaç şirketleriyle çalışan politikacılar, büyük lobiler filan devreye giriyor. Çünkü FDA ABD'deki tüketici harcamalarının yaklaşık %25'ini oluşturan 2.4 trilyon dolardan fazlasını düzenliyor. Bunun 466 milyar doları gıda satışı, 275 milyar doları ilaç, 60 milyar doları kozmetik ve 18 milyar doları vitamin takviyesi. FDA'nın bütçesi 4.7 milyar dolar. 10 yıl önce bunun yarısıydı. 2008 yılı bütçesi 2.1 milyar dolar idi. 4.7 milyar dolarlık bu bütçenin yaklaşık 2 milyar dolarını küresel şirketler veriyor. Parayı veren düdüğü çalmaz mı? Konu sadece ABD ile sınırlı değil. Dünya ilaç pazarının tam merkezinde FDA var. Bu sebeple tek tek FDA başkanlarının biyografisini araştırdım. Kuruluşundan itibaren hepsini yazmaya kalksam kitap sayfası yetmez. Neoliberalizmin doğuş dönemi 1980'lerden bugüne FDA başkanları hakkında kısa özet sunayım. Keza bu süreçte ilaç şirketleri gibi FDA de çok büyüdü. Nelson Rockefeller desteğiyle büyük atılım yaptığı 1954 yılındaki 5 milyon dolarlık bütçesi 1980'de 320 milyon dolara, personeli 800'den 7000'in üzerine çıktı. FDA dünyada ilaç ve gıda sektörünün en belirleyici gücüne dönüştürüldü. Evet, kimmiş dünya ilaç pazarının gizli patronu FDA başkanları? Kapitalizmin yükselişiyle kurulan, kapitalizmin duraklamasıyla etkisizleşen, kapitalizmin azgınlaşmasıyla ne hale getirildiğini ilaç sektörünün ağababaları üzerinden örnekleyeyim. ABD'ye neoliberalizmi sokan Başkan Ronald Reagan, FDA başkanlığına 1981'de Profesör Arthur H. Hayes'i atadı. Hayes, FDA'yı dönemin piyasa azgınlığına uygun yönetti. Kuru gıdalarda aspartam kullanımını onayladı. Kansere neden olan et-nitrat ilişkisini rafa kaldırdı. Neler neler. Fakat bunlar bizim bu kitapta ana konumuz değil, konumuz ilaç. Hayes, piyasaya o kadar kalitesiz ilacın girmesine izin verdi ki, en sonunda Amerikan ilaç devi Eli Lilly Company, Oraflex, Benoxacam gibi çok tartışmalı bir ilaca da onay verdirince, 1983'te istifa etti, ettirildi. İlaç daha sonra toplatıldı, ölümlere sebep oldu. FDA Başkanı Prof. Hayes, istifasının hemen ardından ilaç firması Amerikan Küresel İlaç Şirketi Merck'in bir bölümü olan EM Pharmaceuticals Incorporation'da işe başladı. 5 yıl sonra danışmanlık firması olan, ki ilaç lobi şirketi diyelim, MediScience Associates'ı kurdu. Frank Edward Young, Prof. Hayes'ten sonra göreve getirildi. 1984-1989 yılları arasında FDA başkanlığı yaptı. Görevi bitince tartışmalı, ki kitabın ilerleyen sayfalarında ayrıntılı yazacağım, opioid adlı ilacın pazarlama şirketi Braeburn Pharmaceuticals'la işe başladı. Ardından 2018 yılında ABD'nin en hızlı büyüyen tıp teknolojisi şirketi Tissue Tech Incorporation'da çalışmaya başladı. Profesör Jane E. Haney 1999'dan 2001'e kadar FDA başkanlığını yürüttü. FDA tarihinin ilk kadın başkanıydı. FDA'den ayrıldıktan sonra ilaç şirketi AstraZeneca'nın yönetim kuruluna katıldı. Lester Mills Crawford, FDA başkanlığını 2 ay yapabildi. Sorumlu oldu, tıbbi cihaz şirketlerine ait hisse senetleri düzenbazlığı sonucu 3 yıl denetimli serbestlik cezası ve $90,000 para cezası aldı. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi ilaç lobi şirketi Policy Directions Inc.'e katıldı. Andrew C. von Eschenbach, 2006-2009 yılları arasında FDA başkanlığını yürüttü. Bu göreve biyoteknoloji şirketi olan BioTime'ın yönetim kurulundan geldi. Aynı ilaç üreticisi Viamet Pharmaceuticals'ın direktörlüğünü yapıyordu. 2006 yılında Time dergisi onu dünyayı şekillendiren 100 insandan biri seçti. FDA'den ayrıldıktan sonra kendi danışmanlık şirketi olan Samaritan Health Initiatives'i kurdu. Aynı zamanda eczacılık müşterilerine danışmanlık yapan Greenleaf Health'e katıldı. Margaret A. Hamburg, 2009-2015 yılları arasında FDA başkanlığı yaptı. Biyolojik tehditleri önleme, tespit etme ve müdahale etme çabalarına öncülük etti. Forbes onu 2014 yılında dünyanın en güçlü 100 kadını arasında gösterdi. Görevinden ayrıldıktan sonra ileride ayrıntılı yazacağım Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın aşılama kurumu Gavi ittifakına katıldı. Dünyayı yöneten Rockefeller ürünü Dış İlişkiler Konseyi Sekreterliğini yaptı. 14. ayrımın sonu. Sayfa 121.